Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2026 sayısından yazılar paylaşacağız sizin. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Raif Koçak imzalı Haddini Aşan, Zıddına İnkılap Eder başlıklı yazıyı paylaşacağız. Her nimetin bir imtihanı vardır. Ölçüsüz kullanılan her imkan zamanla sahibini dönüştürür. Bugün sosyal medya tam da böyle bir dönüşümün merkezinde duruyor. Başlangıçta haberleşmenin, bilgi paylaşımının ve iletişimin vasıtası olarak görülen bu mecralar, zamanla görünür olma arzusunun, beğenilme iptilasının ve teşhir zihniyetinin en güçlü sahnesine dönüştü. Ne hazindir ki bu dönüşümden en fazla nasibini alan kesimlerden biri de muhafazakar camia oldu. Biz modern dönemin en gürültülü sessizliğinde yaşıyoruz. Herkes konuşuyor fakat hakikatin sesi işitilmiyor. Herkes görünüyor fakat kimse kendini göremiyor. İnsan tarihin hiçbir döneminde bugünkü kadar görünür olmamıştı. Fakat yine hiçbir çağda bugünkü kadar kendi hakikatinden uzak düşmemişti. Öyle manzaralarla karşılaşıyoruz ki ne akıl izah edebiliyor ne de vicdan kabullenebiliyor. İnsanlar artık yaptıkları işi, ürettiklerini değil, kendilerini sergiliyor ve görünür olmayı tercih ediyor. Gösteriş yerini teşhire, paylaşımsa yerini yavaş yavaş nefsi tatmine bırakıyor. Artık insanlar yaşamak için paylaşmıyor, paylaşabilmek için yaşamaya başlıyor. Hayat, ekranın kadrajına sığdığı kadar anlamlı kabul ediliyor. Haddini aşan her şeyin zıddına inkılap etmesi tam da burada kendini gösteriyor. Son yıllarda özellikle muhafazakar hanımların sosyal hayattaki görünürlüğü dikkat çekici ölçüde arttı. Eğitim hayatında, kamu kurumlarında ve iş dünyasında elde edilen imkanlar elbette başlı başına bir problem değil. Ancak bu imkanların zamanla bir kimlik, bir üstünlük ve bir statü göstergesine dönüşmesi ciddi bir muhasebeyi beraberinde getiriyor. İnsan sahip olduğu makamı taşıdığı müddetçe değerlidir. Makamı kendisini taşımaya başladığındaysa istikametini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bu yüzden ehli irfan, şerefül mekan bilmekin, yani mekanın şerefi orayı şereflendiren insandan gelir demişler. Modernizm insana önce imkanlar veriyor, sonra o imkanın dilini öğretiyor. Ardından o dili karakter haline getiriyor. Fark edilmeden mahremiyet geri çekiliyor ve gösteri öne çıkıyor. Zaruret diye başlayan birçok şey zamanla alışkanlığa, alışkanlıksa kimliğe dönüşüyor. İşte asıl kırılma da burada yaşanıyor. Modern dünyanın en büyük aldatmacalarından biri, görünür olmayı değerli olmakla eş tutmasıdır. Bugün birçok insan, yaptığı işten çok nasıl göründüğüyle ilgileniyor. Beğeni sayıları, takipçi miktarı ve dijital alkışlar, karakterin, edebin ve vakarın önüne geçmeye başladı. Bu hastalık yalnızca seküler çevreleri değil, maalesef muhafazakar kesimi de kuşatmış durumda. Artık ciddi bir öz eleştiri ihtiyacı var. Çünkü son dönemde yaşanan bazı hadiseler sadece can sıkıcı değil, aynı zamanda düşündürücü ve utandırıcı bir hal almaya başladı. Bunun en belirgin örneklerinden biri mezuniyet törenleridir. Bir zamanlar yalnızca üniversite mezuniyetlerinde gördüğümüz kep ve cübbe bugün anaokuluna kadar inmiş durumda. Anaokulundan başlayarak neredeyse her sınıfın sonunda düzenlenen mezuniyet törenleriyle çocuklara sanki büyük bir hayat başarısı elde etmişler gibi törenler hazırlanıyor. Çocuklar henüz hayatın ilk basamağındayken zafer psikolojisiyle tanıştırılıyor. Yolun başı, yolun sonu gibi kutlanıyor. Henüz okuma yazmayı yeni öğrenen çocuklara cübbe giydirip kep attırmanın hangi pedagojik veya kültürel ihtiyaca karşılık geldiğini anlamakta zorlanıyoruz. Bununla da kalınmıyor. LGS anneleri kurdele keserek gözyaşı döken ve öğrencilerinin önünde enteresan gösteriler yapan öğretmenler, adeta kim daha dikkat çekici davranacak yarışına girilmiş durumda. Ölçü kaybolunca gösteri başlıyor. Gösteri başlayınca da ciddiyet ve vakar ortadan kalkıyor. Daha da düşündürücü olan bütün bu gösterilerin giderek bir rekabet alanına dönüşmesidir. Veliler çocuklarının sevincini yaşamaktan çok o sevinci başkalarına göstermenin telaşına düşüyor. Öğretmen eğitici kimliğinden uzaklaşıp törenin başrol oyuncusu haline gelebiliyor. Çocuksa farkına varmadan alkışın, kameranın ve beğeninin merkezine yerleştiriliyor. Fakat bütün bunlardan daha fazla üzerinde durulması gereken bir hakikat var. Bu görüntüler dikkatle incelendiğinde bu gösterilerin önemli bir kısmında başörtülü Müslüman hanımların ön planda yer aldığı görülüyor. İşte asıl üzücü olan da budur. Çünkü İslam'ın vakar, haya ve tevazu anlayışıyla bağdaşmayan davranışların, dini kimliğiyle tanınan insanlar eliyle sergilenmesi eleştiriyi daha da ağırlaştırıyor. Elbette bir Müslüman kadının eğitim görmesi, çalışması veya cemiyete fayda sağlaması başlı başına eleştirilecek bir mesele değildir. Ancak çalışma hayatının beraberinde getirdiği bazı mecburiyetler zamanla mahremiyet hassasiyetinin aşınmasına sebep olabiliyor. Başlangıçta zaruret olarak görülen birçok hal zamanla sıradanlaşıyor. Ardından da yeni bir normal haline geliyor. Böylece bir zamanlar korunmaya çalışılan sınırlar fark edilmeden geride bırakılıyor. Mesele yalnızca çalışmak değildir. Mesele yalnızca kamuda bulunmak da değildir. Mesele insanın bulunduğu yeri dönüştürmesi gerekirken bulunduğu yer tarafından dönüştürülmesidir. Çünkü insan içinde bulunduğu iklimin ve ortamın rengini, kokusunu almaya meyyaldir. Dikkat edilmez, tedbir alınmazsa elbiseler aynı kalabilir fakat ruh ve karakter başka bir medeniyetin ritmine kapılıp gidebilir. İnsan tabiatı boşluk kabul etmez. Kaybedilen her ölçünün yerini başka bir ölçü doldurur. Mahremiyet zayıflayınca görünür olma arzusu öne çıkar. Tevazu azalınca kendini ispat etme ihtiyacı artar. Biz de varız, biz de hayatın içindeyiz düşüncesi zamanla bizi görün, bizi alkışlayın beklentisine dönüşebilir. İşte tehlike tam da burada başlar. Müslümanın ölçüsü insanların alkışı değil, Allah'ın rızasıdır. Vakarın yerini gösteriş, hayanın yerini teşhir, tevazuun yerini ise beğenilme arzusu aldığında kaybedilen sadece bir üslup değildir. Aynı zamanda bir medeniyet tasavvurudur. Her çağın kendine mahsus imtihanları vardır. Bu çağın en büyük imtihanlarından biri de görünür olma tutkusudur. Müslüman, çağın akışına kapılmak yerine çağın fitnesine karşı istikametini muhafaza etmekle mükelleftir. Çünkü hakikat hiçbir zaman çoğunluğun alkışıyla ölçülmez. Ölçü, edep, haya, vakar ve Allah'ın rızasıdır. Bunlar kaybedildiğinde geriye sadece kalabalıklar içinde görünür olan fakat hakikatte kendini yitirmiş insanlar kalır. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni uygulamalar, yeni sloganlar veya daha etkili iletişim teknikleri değildir. İhtiyacımız olan yeniden bir iç diriliş, öze dönme ve muhasebedir. Kalbin yeniden hayayı hatırlaması, nefsin yeniden haddini bilmesi ve ruhun yeniden secde iklimine dönmesidir. Rabbimiz gönül iklimimizde yabani otlar gibi biten kibri, gösterişi, riyayı ve nefsin bütün gizli hastalıklarını rahmetiyle izale eylesin. Kalplerimizi ihlasın gülleriyle, hayanın raihasıyla, tevazuunun bereketiyle süslesin. Bize haddimizi bilmeyi, haddimizi aşmamayı ve fıtratımızı muhafaza ederek huzuruna varmayı nasip eylesin. Raif Koçak imzalı Haddini Aşan, Zıddına İnkılap Eder başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de Kübra Ergin imzalı Transhümanizmin Düşündürdükleri başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yaklaşık 12 metre uzunluğunda dev bir tabut. Aslında tabut şeklinde bir otobüs. Transhümanist Parti'nin seçimlerde kullandığı ölümsüzlük otobüsü. Transhümanizm, insanın fiziki ve zihni sınırlarını bilen ve teknolojiyle aşmayı hedefleyen bir düşünce hareketi olarak tarif ediliyor. Bu hareketin siyasete de yön vermesi gerektiğini düşünenler, 2014 yılında parti kurarak bahsettiğim seçim otobüsüyle ABD'yi dolaşıyorlar. Her düşünce hareketi gibi alt fraksiyonları mevcut. Ortak noktaları artık insan aşılmalıdır. Human artı Human Plus veya Transhuman, insan ötesi çağına geçilmesi zaruridir. Bazı fütüristlere göre insan zaten aşılmıştır. İnsanoğlu kendi zekasını kullanarak kendi zekasını aşan cihazlar yapmıştır. Bundan önce de fiziki gücünü kat kat artıran makineler yapmıştı. Şimdi ürettiği yeni araçlardan daha aciz, daha zayıf ve bilhassa daha kısa ömürlü olmamak için kendini de geliştirmelidir. Tabut şeklindeki otobüs ölümsüzlüğü hedeflediklerini ifade ediyor. Seçim kampanyalarında kullandıkları slogan da ya ölümsüzlük ya çöküş. Ölümden hoşlanmamak, ihtiyarlığın ve ölümün olmadığı bir hayatı istemek transhümanistlere mahsus bir şey değil elbette. Sekülerizm yani dünyacılık, kendi tabiatı icabı dünya hayatının ötesinde bir hakikat arayışına dudak büküyor, ilgisiz kalıyor. Dünya hayatının düzeni, rahatı ve konforu için teknolojinin sağladığı güç, imkan, hız ve kolaylıkları asıl gaye haline getiren bir kapitalist düzen, ister istemez kendi insan tipini ortaya çıkarıyor. Ama ne kadar dünyevileşmiş olsa da insanoğlu, ölümün kaçınılmazlığı karşısında ister istemez sükût ediyordu. Ölüm en azından tabiatın düzeninin bir parçası olarak kabul edilmesi zorunlu bir gerçek olarak görülüyordu. Ölümle ilgili merasimleri tamamlamak, hayatın dışına veya en kenarına itilmiş olan dini müesseselere bırakılmıştı. Modern zamanlarda birçok kişi cenaze törenlerine katılmayı zaman kaybı olarak görse de en azından bazıları ayıp olmasın diye katıldıkları merasimlerde dünya hayatının bir sonu olduğunu hatırlıyorlardı. İnsan ötesi hareketi buna dahi tahammül edemezcesine bir tavırla siyaset sahnesine çıkıyor, genetik düzenlemeden, biyonik organlara ve yaşlanmayı önleyici tedavilerden, insan şuurunu dijital araçlara yüklemeye kadar ölümü alt etmeyi hedefleyen teknolojilerin geliştirilmesini savunuyor. Gerçi bir yandan insanların uzun yaşaması için araştırmalar yapılırken, bir yandan da çevre kirliliğinin türlü hastalıklara sebep olduğu ortaya çıkıyor. Bir yandan nanoteknolojinin tıp alanında kullanılmasıyla akıllı ilaçların üretilmesini hedefleyen bilim insanları çalışa dursun, diğer taraftan Çin'de kalp ameliyatı olan 15 hastanın kalp dokularından alınan örnekler incelendiğinde mikroplastikler bulundu. Kullanılan plastik maddeler ufalandıkça havaya, suya, toprağa karışıyor. Kimyevi maddelerin ve ağır metallerin taşınmasına da yardımcı oluyor. Bitkilerin köklerinden giriyor, gıda maddelerinden içme suyuna kadar her yere ulaşıyor. Küçüldükçe arındırılması zorlaşıyor ve vücuda girdiği zaman bütün organlara ulaşıyor. Yapılan araştırmalarda mikropartiküller insan kanında, akciğer dokusunda hatta anne sütünde bile tespit edilmiş. Gözle görülmeyecek kadar küçülüp nanopartikül boyutuna inen bu maddeler daha da tehlikeli hale geliyor. Bazı bilim adamları nanopartiküllerin beyin hücrelerinde de görüldüğünü, bu durumun Alzheimer hastalığı ve bunamanın yaygınlaşmasıyla ilişkili olabileceğini söylüyorlar. Kanserler, iltihaplı hastalıklar ve hormonal bozukluklarla alakalı çeşitli hastalıkların yaygınlığındaki açıklanamayan eğilimle ilgili olabileceğini düşünüyorlar. Tarım ilaçlarından radyasyon serpintilerine envai çeşit kirlilik, tabiatın ve insan hayatının geleceğini tehdit ediyor. Aklı başında bilim adamları, bırakın tabii ölümü engellemeyi, insan eliyle ortaya çıkan bu hastalıklar konusunda endişe ediyor. Kısacası insanlar için ölümsüzlük pek makul ve gerçekçi bir hedef olmasa da bilim kurgu yapımlarıyla yetişmiş bir nesle avunmaları için sahte bir hayal sunuyor. İki partili ABD siyasetinde böyle küçük partiler iktidara gelmeyi hedeflemeseler de siyasetin gidişatını etkileyen gündemler oluşturmayı gaye edinebiliyorlar. Diğer yandan siyasi kararları etkilemeleri için seçim kazanmaları da gerekmiyor. Bu hareketin taraftarları büyük sermaye birikimine sahip teknoloji devleri olduğu için gerek siyasete gerek medya vasıtasıyla gündeme doğrudan etki edebiliyorlar. Mesela bir teknoloji milyarderinin Neuralink şirketi insana beyin implantı takarken bu gelişmeyi insanların gelecekte yapay zeka ile ortak bir hayat formu haline gelmesini arzuladığını söylüyor. Aynı zamanda sosyal medya patronu olan bu sermaye sahibi siyasette de oldukça etkili olmasıyla tanınıyor. Sermaye sahipleri zaten insanların işlerini yapabilecek robotların geliştirilmesine büyük yatırımlar yapıyorlar. Öyle ya, insan gücünü aşan bu işleri kolayca yapabilen robotlar acıkmıyor, susamıyor, uyumuyor, dalgınlık, dikkatsizlik göstermiyor. Tatil yapmıyor, rapor almıyor, izin istemiyor. Fazla mesai ücreti istemiyor, gece gündüz tam vardiya çalışabiliyor. Sigorta, tazminat hatta maaş istemiyor. Bir kere yatırım yapıyorsun, sonra gerektikçe bakım, tamir, güncelleme, araştırma ve geliştirme. Belki onu da kendisi yapacak zamanla. Peki bu dünyada insanlar ne yapacak? Parası varsa tüketecek, parası olması içinse çok zeki olup zekasını teknoloji firmalarına kullandıracak. Yüksek zekası veya kabiliyeti olmayan insanların yaşamasına gerek olmayacak. Nüfus azalacak, sadece bu seçkin dünyada yer bulabilenler yaşayacak ve uzun yaşayacak. Bu arada böyle bir zihin yapısına sahip olanların Gazze'de ölen çocuklara acımasını bekler misiniz? Hayal ettikleri gelecekte genetik olarak zeka ve yetenekleri üstün seviyede olan çocuklar doğabilecek. Zaten yapay rahim geliştirildi. Hedeflerine ulaşabilirlerse belki de aileler değil, teknoloji şirketleri çocuk üretimini tekellerine alacak. Ne zamandan beridir aile gözden düşürülüyor? Rastgele insanların üremesi, hastalıklı genlerin gelecek nesle aktarılmasına sebep oluyor diyecekler. İnsan genomu için büyük emek harcadılar ama her şeyin genden ibaret olmadığı gerçeğiyle karşılaştılar. Cenab-ı Hak alemi öyle yaratmış ki insanlar zekalarını birleştirseler de onun düzenini o kadar kolay çözemiyorlar. Rasyonalizm her şeyi basite indirmeye çalışıyor. Kaidelerini çözüp hakimiyetini kurmak istiyor. Ama Halik-ı Zülcelal mikrodan makroya öyle bir nizam kurmuş ki basitleştirmek ve beşeri bir hakimiyet kurmak o kadar kolay değil. Ama bilimden çok bilim kurguyla zihni şekillendirilmiş genç nesiller bu sloganlarla kandırılıyor. Gelelim asıl meseleye. Bu uzun girizgahtan sonra asıl söyleyeceğim, bazen bu konuları anlatan videolarda mealen şöyle cümlelere rastlıyorum. Bakın elin adamları nelerle uğraşıyor, siz nelerle uğraşıyorsunuz, onlar teknoloji sayesinde nasıl bir gelecek planlıyorlar, siz o gelecekte hafız yetiştirerek mi yer edineceksiniz? Halbuki asıl bu dönemde Kur'an-ı Kerim'in rehberliği vazgeçilmez hale gelecek. Yeter ki biz ona sımsıkı sarılalım. Bu fütürist düşünürlerin en ayağa yere basanları haklı olarak şu soruları soruyor. İnsan nedir? Geleceğin dünyasında insan benzeri, verileri analiz edip kendi kararlarını kendisi veren otonom cihazların yaptıkları işlerin sorumluluğu kime ait olacak? Hukuk sistemimiz bu geleceğe hazır mı? Şu anda bazı ülkelerde non-human person, citizen kavramı kullanılıyor. Yani insan olmayan kişilik veya vatandaş deniliyor. Hindistan 2013 yılında Yunusları bu statüye yakın bir şekilde insan olmayan kişiler olarak kabul etmiş. Zaten onların reenkarnasyon inancı insanın ruhunun hayvana geçebileceğini kabul ediyor. Dünya bugün hümanizmin sonuçlarıyla yüzleşiyor. İnsanı aşırı yücelten hümanizm, insanı diğer mahlukatla aynı seviyeye indiren Darwinizm ve şimdi de yapay zeka veya yapay süper zeka karşısında insanı gelişmesi, değişmesi gereken kusurlu bir tür olarak resmeden transhümanizm. Vahiden kopuk bir şekilde akıl yürüten insanın fikri savrulmaları insana bir yer bulamıyor. Bazı fütüristler, insan soyunun yok olmaması için insanın gelişmesi gerektiğini şart koşuyor. Başta bahsettiğim ölümsüzlük ya da çöküş sloganı bunu anlatıyor. Dünyada dinler, felsefeler ve teknolojinin ortaya çıkardığı yeni nesil dünya görüşleri insanlara rehberlik edemiyor. İnsana hizmet etmesi gereken teknik bilimler ve çalışmalar sınırlarını aşıp rehberlik etmeye kalkınca insanı insanlıktan çıkarıyor. Sözün kısası, yukarıdaki soruya cevap verelim. Evet, öyle bir gelecekte yerimizi almamız için ihtiyacımız olan tam da budur. İnsanın yeniden insanlaşması ve kendi yerini bulması için insana insanlık şerefini bahşeden Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesine ihtiyaç vardır. İnsanlara Allah'ın davetini ulaştırmak için o daveti en iyi şekilde öğrenmiş, anlamış ve bu çağın insanına anlatabilecek gençlerin yetişmesine ihtiyaç vardır. Değerli dinleyenlerimiz, Kübra Ergin'in kaleme aldığı Transhümanizmin Düşündürdükleri başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2026 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.